Ankara, Ankara.
Koordinasyon Bölge Şefliğine, Anıtkabir Kontrol Şefliğine Yüksek Mühendis Sabiha Rıfat Gürayman getirilmiştir. Sabiha Rıfat Gürayman'ın bu yeni ödevinde de şimdiye kadar olduğu gibi muvaffakiyet göstereceğine olan inancımı tekrarlarken, bütün arkadaşlarımın büyük tarihi yapının fevkalade olan önemini göz önüne alarak kendisine candan yardım etmelerini bilhassa rica ederim. Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği,
29 Aralık 1945.
Bu mektubu gözyaşları içerisinde okuyan kişi, ilk kadın mühendislerimizden biri olan Sabiha Gürayman'dır. Meslek hayatının en önemli ve en anlamlı eseri olduğunu söylediği bu göreve atandığında henüz 35 yaşındadır. Ankara, Ankara'ya hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Başkentimizde iz bırakan kadınlar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz araştırmacı yazar Nezih Kuleyin. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Yasemin Hanım, nasılsınız?
Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyi misiniz?
Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
Sabiha Gürayman'la başladık programımıza. Oldukça ilginç bir kişi değil mi Sabiha Gürayman?
Evet. Aslında biz Sabiha Gürayman'ın adını yine bir kadından duyduk.
Öyle.
Tabii Günseli Naymansoy, doçent Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, bundan bir 10 sene önce Anıtkabir komutanlığına der ki, buranın bir mimarı vardı kadın kendisi, onun resmini Anıtkabir'e asalım der. Anıtkabir'e asalım deyince birden bu resim ne, bu resimde kimler var gibi bir tartışma konusu olur. Sonradan Sabiha Rıfat Gürayman'la ilgili bir kitap yazacaktır kendisi ve çok da okunan bir kitap olacaktır ama o zaman ortada kitap yoktur. İnsanlar Sabiha Gürayman'ın adını bilmiyor. Ortada bir resim, bir kadın, yanında da iki tane erkek duruyorlar. O erkekler mimarlar. Kadın da kontrol mühendisi ve bu resim şimdi Anıtkabir'de hemen girişteki kulelerden solda olan kulede, Hürriyet Kulesi denilen oradadır. Oraya konur resim. O resim konduktan sonra tabii toplumun dikkatini çeker. Kimdir bu Sabiha Rıfat Gürayman? Sabiha Rıfat Gürayman aslında çok enteresan birisi. Diyoruz ya, şimdiki adı İstanbul Teknik Üniversitesi, o zamanki adı Mühendishane-i Bahri Hümayun. Mühendishane-i Bahri Hümayun'a kabul edilen iki kadından birisi. Fakat ilginç olan bir şey, diğer kadın, Melek Hanım, lise bitirerek geliyor, üniversiteye geliyor. Bu ise ortaokuldan geliyor. Şöyle bir şey duyuyor, Mühendishane-i Bahri Hümayun'a kadın öğrenci alınacak diye. Hemen gidiyor son gün. Çok ilginç, bak ülkenin dokusunu da anlatması açısından enteresan bir hikaye. Bu koşuyor, ben diyor kaydolacağım. Diyorlar ki yarın kayıt kapanıyor. Bugün akşama kadar süre var. Nasıl olacak? Şu kadar da para yatırman lazım diyorlar. O da diyor ki kaç lira yatırmam lazım? Diyorlar ki şu kadar yatırman lazım. Bak, o zaman da büyük bir para. Koşarak öğretmenine gidiyor bakın. Öğretmenine diyor ki öğretmenim, benim işte mühendishaneyi Bahri Hümayun'a girmem lazım. Şu kadar paraya ihtiyacım var diyor. Ve öğretmeni veriyor. Geliyor, harcı yatırıyor ve İki kızdan birisi. Fakat bu sınıf çok ünlü oldu sonra. Bunların içerisinde Sezai Türkeşler, Fevzi Akkayalar, Türkiye'nin en büyük inşaat müteahhitleri, mühendisleri buradan çıktılar. Bu sınıf çünkü çok önemli bir sınıftı. Tam Cumhuriyet'in yani hem savaş hem Cumhuriyet'le iç içe yetişen, böyle zorluklar içerisinde ama bilgiye çok önem veren bir kesim. Sabiha Rıfat Gürayman buradan mezun. Gürayman sonraki sınıf arkadaşlarından biriyle evlendikten sonra aldığı Sabiha Rıfat mezun oluyor. Fakat mezun olmadan önce de çok enteresan şeyler var Sabiha Rıfat'ın hayatında. Sabiha Rıfat kendinin her şeyi yapacağına inanan birisi. Mühendishane-i Bahri Hümayun'da bir kadın voleybol takımı kuruyorlar bunlar. Fakat kurdukları kadın voleybol takımının karşılıklı olarak maç yapacağı başka kadın voleybol
takımı yok.
Bunlar kendileri antrenman yapıyorlar şöyle böyle. Fakat çok iyi bir voleybolcu olduğunu fark edince Fenerbahçe kendisini erkek takımını alıyor. Ve erkek voleybol liginde Sabiha Rıfat Gürayman voleybolcu olarak oynuyor. Erkek voleybol liginde lisansı var. Ve de çok ciddi bir smaçör. Ben şimdi Türk kadın voleybol takımının bu kadar geniş ve başarılı işler yapmasını biraz hani
Genetik kodlar diyorsunuz.
Yani eski bir genetik kodları olduğunu, tarihten gelen bir şeyleri olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü 2 sene şampiyon oluyor peş peşe. Her ikisinde de Sabiha Rıfat Güreyman var ve çok daha enteresan. Voleybol Federasyonu karma bir takım yaparak şampiyon olduğu için Fenerbahçe'ye takdirname veriyor. Hmm. Böyle ama Sabiha Rıfat Güreyman'ın son işi Anıtkabir şeyi. Ondan önce de çok yıldız işleri var. Mezun olunca diyorlar ki ne yapacaksın? O da diyor ki herkes, her erkek ne yapıyorsa benim ben gibi de ben de onu yapacağım. O zaman şimdiki Bayındırık Bakanlığı dediğimiz bakanlığın o zamanki adı Nafia Vekaleti. Oraya başvuruyor. Onu Ankara'ya atıyorlar. Önce Erzurum Çeşmesi diye bir çeşme inşa ediyor. Sonra Karakulak Ortaokulu diye bir şey inşa ediyor ama onun hayatında çok yıldız olan bir başka işten burada söz etmek istiyorum. O da şu. Ankara'dan Beypazarı'na doğru giderken Ayaş yakınlarında bir köprü inşaatı yapılması gerekiyor. Oranın adı Karagedik. Karagedik Köprüsü'nün inşaatına bir mühendisin atanması lazım. Sabiha Rıfat Güreyman diyor ki beni atayın. Ya diyorlar nasıl atayacağız? İşte oraya gideceksin şantiyede gece gündüz çadırda kalacaksın inşeyle. Siz beni atayın karışmayın diyor.
Demek mühendis kadın değil bir mühendis atanmasını istiyorlar. Bir mühendis ona bir kadın olarak ben talibim
diyor. Anladım. Durduramıyorlar. Yani vali mali önce reddediyor. Olur mu ya böyle şey gidecek orada şantiyede kalacak insan falan. Fakat enteresan Karagedik Köprüsü olarak tescil edilen bu köprünün adı halk tarafından Kız Köprüsü olarak bilinir.
Ay ne güzel.
İnşaatını bir kadın yapmış olmasından dolayı
çok güzel.
Köprünün adı Kız Köprüsü'dür. Yani anlat anlat bitmez bir yaşam hikayesi var.
Harika. Kontrol mühendisliğini yaptığı Anıtkabir'i çok etkileyici bir şekilde anlatır. Onun cümleleriyle aktaralım sizlere de. Anıtkabir, ikindiden sonra bir başka güzeldir. Taşın sarımsı rengiyle güneşin altın ışıkları bir başka türlü kaynaşırlar. Akşamları paydos olunca, taş çıtırtıları ve her türlü gürültü bitince, Rasattepe'de bir sessizlik gelip oturur. O anlarda günlük yaşantınızı unutuverirsiniz. Daha iyi, daha güzeli yaratmak özlemini duyarsınız ve size böyle bir görev verdiği için şükredersiniz Tanrı'ya. Şimdi evet mühendislik konusunda yıldız isimlerden birisiydi. Bir de bizim edebiyatımızda önemli yazarlardan birisi var. O da Ankaralı Adalet Ağoğlu.
Evet. Aslında Ankara'yı en iyi anlatan yazarlardan bir tanesidir. Yani bunun 3 lemesi vardır biliyorsunuz. 3 kitabı peş peşe birbirini takip eden ve Ankara'yı anlatır. Bunlar Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanlarıdır. Bu üçü birbirini takip ederler ve Ankara'nın sosyal ve toplumsal yaşamını anlatırlar. Aslında bir biliyorsunuz Adalet Ağoğlu bir TRT mensubu. Yani ilk işlerinden bir tanesi burada evet dramatürk olarak. İlk işi de Ankara Radyosu'nda dramatürk, oyun yazarı. Aslında dramatürk olduğundan dolayı da oyun yazıyor. Aşk şarkısı yazıyor. 20 yıl bu kurumda çalışıyor.
Çok aslında aşk şarkısı ilk radyo oyunu.
İlk radyo oyunu evet. İlk radyo oyunu. Sonradan yazdığı oyunlar da var. Mesela tiyatro oyunu yazmış. Ve de çok enteresan Kartal Tibet, Üner İlsever, Çetin Koroğlu, Nur Sabuncu ile birlikte Ankara'da bir tiyatro kuruyor. Meydan sahnesi. Bu Ankara Meydan sahnesi diyebilir. Ankara'da 2 tane önemli tiyatro vardır. Birisi Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara Meydan sahnesi. Ankara Meydan sahnesini kuruyorlar, orada oyunlar sergiliyorlar. Çok enteresan bir kadın Adalet Ağoğlu. Çok sayıda hakkında dava açılmış yaptığı şeylerle ilgili olarak. Yani zaman zaman hükümeti eleştiriyor denmiş, zaman zaman askerleri eleştiriyor denmiş. Fakat o hiç durmadan düşüncelerini doğru anlatmaya çalışmış.
Mutlu bir kadın mıymış peki?
Valla mutlu kadın değilmiş. Kendisi öyle diyor. Diyor ki mutlu olsam yazar mı olur muydum diyor. Ben diyor yazar olduğuma göre mutlu değilim demek istiyor. Ama yazmak istediklerini eğer Türk kendi adıyla yazamazsa da 2 tane kullandığı yabancı adı var.
Tabii.
Remus Tealda ve Parker Kuinik diye adlarla yazmış.
Evet. Çok şeker.
2 tane erkek ismi kullanarak değişik yazılar yazdı.
Bir de Fikrimin İncegül'ü var değil mi?
Fikrimin İncegül'ü var. O Almanya'dan gelen bir şeyin duygularını anlattığı arabayla babayla olan sevgileri, birbiriyle olan ilişkilerini falan anlattığı bir hikayedir ama o da 12 Eylül döneminde askeri hükümete hakaret ediyor diye yasaklanan kitaplardan biri olmuş. Çok enteresan bir kitaptır.
Evet.
Adalet Ağaoğlu şöyle bir şey, onlar dört kardeşler biliyorsunuz. Güner Sümer, Ayhan Sümer ve Ayhan Sümer erkek kardeşi de Ankara'da çok ünlüdür. Ünlü oyun şeylerden Güner Sümer de kardeşi. Bu da hani Şakirpaşa ailesi gibi bir aile.
Evet,
Nallıhan'dan gelmişler ama Nallıhan'dan gelip liseye girip burada iyi bir eğitim alıp. Demek ki Ankara'nın eğitimi o zaman çok da iyi bir şey.
İyi bir noktada.
Şey olmuş, bir şey kaybetmişiz ama ben bunu orada burada söylemek istiyorum TRT'de. Bütün arşivini ve kitaplarını Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladı. Yani hayatının son dönemini İstanbul'da geçirmişti. Kendisine, kendi adına verilen, imzalanan kitaplar, kendinin not tuttuğu kitaplar, bütün hepsi 2000'den fazla kitap, notlar, klasör şeyler, arşivler Boğaziçi Üniversitesi'nde kaldı. Keşke Ankara, bu şimdi de olabilir, yaşayan şairlerimizden falan ileride arşivlerini bağışlayacak olanlar olursa onlara sahip çıkıp onların gelmesini sağlamakta yarar var. Yani Ankara'da kalmasını sağlamakta yarar var diye düşünüyorum.
Bir de çok kıymetli bir ressamımız var. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun eşi Eren Eyüboğlu.
Evet. Eren Eyüboğlu şöyle diyor aslında Eren Eyüboğlu için.
Bedir Rahmi Eyüboğlu.
Diyor ki o diyor doğuştan ressam, ben sonradan olma ressamım.
Allah.
Evet, o derece şey. Fakat ben size bir şey söyleyeyim.
Bedir Rahmi Eyüboğlu da mı çok renkli bir kişilik yani.
Yani renkli bir kişilik.
Yazarlığı da var.
Yazarlığı da var, ressamlığı, şairliği de var. Her şeyi var.
Tabii.
Fakat bir şey söyleyeceğim ben. Bedir Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu biraz bir hicran hikayesi.
Öyle mi?
Tabii yani. Mari Gerekmezyan'a aşık olduktan sonra Bedir Rahmi Eyüboğlu biliyorsun Karadut şiirlerini onun için yazar.
Evet.
Büyük bir hüzün olur Eren Eyüboğlu'nun hayatına. Çünkü terk edilmiştir ama bu hüzünün arkasında yatan başka bir gerçek var Yasemin. Ben size bir şey sormak istiyorum şimdi.
Sorun.
Mesela siz çok aşık olduğunuz birisi için adınızı değiştirir misiniz? Mesela sen adam diyor ki benden evlenmen için Yasemin değil de
Ayşe olman lazım.
Mary olman lazım. Yapar mısınız böyle bir şey?
Hayır.
Hayır.
İsmimi değiştirmem.
Evet. Peki
soyadımı
Türk
düşünürüm.
De olmayacaksın mesela diyorlar. Yani diyor.
Yok, onu hiç kimliğimi hiç değiştirmem.
Müslüman da olmayacaksın.
O hiç olmaz.
Şimdi diyor bakın Eren yani, Eyüboğlu.
Başka bir şey istiyor.
Eren Eyüboğlu
beni
Romanya'da.
O zaman.
Hayır işte çok enteresan. Romanya'dan Paris'e geldiğinde adı Ernest'in. Kendisi Hristiyan. Romanya'dan gelmiş. Şimdi bu nitelikteki birisi Türk vatandaşı oluyor. Müslüman oluyor. Evet, bütün bunları yapıyor ve adı Eren oluyor. Şimdi bu kadar büyük bir fedakarca yapılan bir
aşk. Sonra da
çok yani
sonra Bedri Bey başkasına aşık, Çatalkaram Çingenem.
Çingenem. Evet. Şimdi ondan sonra tabii ki bu şey çok büyük bir acı haline geliyor
öyle ama.
Öyle.
Kadın şimdi kimliğinden vazgeçmiş.
Şimdi bu tarafı böyle. Fakat ben burada bir başka tarafında bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. O tarafta Mary Gerekmezyan'ın da çektiği çok büyük bir acı var.
Öyle mi?
Çünkü kendisi Ermeni. Ermeni cemaati onun evli bir erkekle olan ilişkisini onaylamıyor. Dışlanıyor kendisi. Çok ünlü bir sanatçı olmasına rağmen eserleri şey yapılmıyor. Bilmeyiz mesela onun heykel, çok ünlü bir heykeltıraş, Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraş ama biz onun heykellerini bilmeyiz. Yani toplum onu da hafızasından siliyor. Çift taraflı, çok genç yaşta ölüyor zaten, 36 zannediyorum öyle bir.
Ama biz kimi anıyoruz burada? Biz Eren Eyüboğlu'nu.
Eren Eyüboğlu'nu an. Hayır, şunu söylemek istiyorum ben. Eren Eyüboğlu'nun çektiği çok daha büyük bir şey var. Yani acı ve zorluk var. Eren Eyüboğlu enteresan. Hani söylemiştim ya, Anafartalar Çarşısı'nda onun da çok güzel
var mı?
Evet ama asıl ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Gidin Hacettepe'ye. Hacettepe'de de hala Eren Eyüboğlu'nun şeylerini.
Seramikleri mi var?
Var, evet. Hastanenin içinde hemen eski diş hekimliği binası olarak binada. Evet, Eren Eyüboğlu'nun da şeyleri var. Çok enteresan bir sanatçı kendisi. Seramik sanatçısı. Ama desen konusunda da çok ünlü birisi. Resim zaten doğuştan ressam diyor kendisine. Bedir Rahmi Eyüboğlu. Dolayısıyla aslında şöyle bir şey söylemek çok daha anlamlı bence. Bu dünyadan Eren geçti. Yani ve de bana sorarsanız en kalıcı eseri nedir diye ben hep şunu söylerim. Eren Eyüboğlu'nun en kalıcı eseri umutsuz bir aşktan kalan çığlığıdır. sessiz çığlıktır. Bunu hiçbir zaman ortada bağırarak şey yapmamıştır ama evet. Böyle bir acılı hikayesi
evet, var. Gerçekten. Şimdi şarkı dinleyeceğiz. Sonrasında evet. Soracağız Nezih Kuleyin'e biz bu şarkıyı niye dinledik diye.
Kanımda kıvılcım, canımda ateş. Dünyama sen ışık verir gibisin. O asil varlığın meleklere eş. Cennetten süzülüp gelir gibisin. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cennetten süzülüp gelir gibisin. Tükenmez kaynaktır aşkın canımda. Huzurum sonsuzdur varsam yanımda. Neşemde, sevinçte, heyecanımda. İçimde çağlayan nehir gibisin.
Evet, 1990 yılında düzenlenen TRT şarkı yarışmasında birinci seçilen Osman Babuşçu tarafından bestelenen Kanımda Kıvılcım şarkısını çaldık biz. Neden çaldık Nezih Kuleyin bizi bu şarkıyı şimdi?
Şimdi biz burada gene iz bırakan kadınları konuşuyoruz ya. Bu şair olarak iz bırakan kadınlardan en önemlilerinden bir tanesi de Güzide Taranoğlu'dur.
Evet.
Fakat Güzide Taranoğlu'nun şarkıları da biz şimdi dinledik bu şarkıyı. Ben size bir başka şarkı sözlerini okumak istiyorum.
Buyurun.
Onun bir şarkı yazdım sana diye bir şarkısı vardır. O kendisine yazdığını ve bunun karşılığında da karşısındaki erkeğin ona ne cevap verdiğini anlatan bir şarkıdır bu.
Hmm.
Evet, bu sözleri burada okumak istiyorum.
Buyurun.
Diyor ki, bir şarkı yazdım sana, aşk tüten yüreğimden, duyanların kalbini koparacak yerinden, göreceksin her dudak onu mırıldanacak, nesiller boyu şarkım kulaklarda kalacak.
Hmm.
Kendi yazdığı şey bu.
Hmm.
Ama bu diyor ki sonra, bir şarkı yazsana, özlemle alevlenen, gözde yaşla başlayıp gönülde düğümlenen.
Hı-hı.
Ben böyle bir şarkı yazıyorum.
Yaz bana.
Sen de bana yaz ama senin yazdığın şarkı olsa olsa bu olabilir diyor. Çok şiiri var. Mesela en önemli şiirlerinden bir tanesi tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın gibi. Ünlü şairimiz Faruk Nafız Çamdıbel Taranoğlu'nun şiirlerini okuyunca ondaki olan bu şeyi keşfedip değişik adları var kendisinin.
Hı.
Ona mesela şairler Sultan Şaire diyorlar. 30 yıl Ankara'da kalıyor ve
Sultan
bu süre zarfında çok enteresan.
Şaire.
Şaire diyelim.
Çok ne güzel.
Evet çok güzel.
Çok güzel.
Gülpınar diye bir dergi çıkartıyor. Gülpınar diye dergi çıkartmasının nedeni kızlık soyadının Gülpınar olması. Onu anımsatarak çıkarttığı bu dergi çok uzun süre şey yapıyor. Fakat çok enteresan. Bir edebi muhit olarak Ankara diye bir kitap vardır. Bu bir edebi muhit olarak Ankara'da insanları kendi evlerine çağırıp bu evlerinde edebiyat sohbetleri yapan şairler, yazarlar anlatılır.
Evet.
İşte Yakup Kadri bunlardan birisidir. Böyle çok sayıda şair ve yazar. Fakat bunların içerisindeki tek kadın Güzide Taranoğlu'dur. Cumartesi günleri öğleden sonra insanları evlerinde toplar. Onlarla birlikte edebiyat sohbetleri yapar.
Kadınlar için de çok çalışması var ama değil mi Güzide Taranoğlu'nun?
Tabii. Kadın hareketinin gelişmesi için çok özel bir şey olmuş. Güzide Taranoğlu Ankara Dış Kapı'da aile planlaması kliniği açar. Ana çocuk sağlığı ve nüfus planlaması konularında kadınların bilinçlenmesi için çalışır. Sadece bir edebiyatçı değildir yani. Aynı zamanda bir toplum kadını o da. Tabii kendisini ilk keşfedenlerden bir tanesi Ziya Osman Sabah.
Evet.
İlk olarak işe sonra Emlak Kalkınma Bankası oldu ya. Adı Emlak Eytan Bankası o zamanki adı. Orada işe başlıyor. Emlak Eytan Bankası'na başladığında aynı binada çalışan bir başka şairin farkına varıyor. O da Ziya Osman Sabah. Karşılıklı birbirleriyle şiir alışverişi falan yapıyorlar. Odan o dönemde işte şiirleri çok gelişiyor. Asıl şöyle bir yararı olduğu söylenir Güzde Taraloğlu'nun Türk Edebiyatı'na. Gülpınar diye bir dergi çıkart demişti ki.
Evet,
söylemiştik. Bu şeyde dergide Anadolu'daki halk şairlerinin şiirlerini yayınlar. Onların günümüze kadar gelmesinde çok önemli bir rolü olmuştur.
Evet. Bir taraftan da Zafer Çarşısı'nın sergi salonunda da yine Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı yararına...
Evet.
Evet,
enteresan bir şey bu. Etemin diye bir kumaş vardı,
evet,
biliyor musun?
Böyle, evet.
Şiirlerine etemin...
İşleniyor,
evet,
etemin.
Evet, etemin bu. Onları, şiirlerini onun üzerine işliyor.
Evet.
Ve onu Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı adına bir sergi yapıyor Zafer Çarşısı'na. Yani aynı zamanda asılabilecek bir şiir haline geliyorlar
çok
eteminler
güzel.
Üzerine.
Ve kalıcı değil
kalıcı.
Mi?
Evet,
görselliği
çok.
De var. Yani bir kitap dışında böyle bir yerde kitap, olması, bir kumaşta olması.
Aslında şöyle düşünürsek insanlar önce tabii bu tip şeyler kullanıyorlar. Papyrus de bildiğimiz kağıt gibi bir şey değil aslında.
Doğru söylüyorsunuz.
Papyrus da öyle, şey de öyle. Yani aslında ketenden işlenen bir şey. Sonra...
Şimdi etamine işlenmesi denince şiirin yazılması ayrı bir sanat evresi. Onun
işlenmesi,
oraya işlenmesi...
Evet, kim bilir ne kadar güzel işlemiş ki. Hani
değer artık zirvede orada.
Evet, bence de.
Evet. Bir kavak ağacı devrilir kentin orta yerinde. Ağaç devrilirken toplumun farklı kesimlerinden insanların günlük telaşları serilir önümüze. Sevgi Soysal Yenişehir'de Bir Öğle Vakti kitabında bir yandan Ankara'yı anlatır, diğer yandan da toplumu. Romanı okurken anlattığı yerlerin fotoğrafları belirir adeta gözünüzün önünde. Kızılay, Sakarya, Kavaklıdere, Ulus, Kale ve oradaki mekanlar. Her birini yalın ama güçlü bir şekilde anlatır Sevgi Soysal. Romanlarında anlattığı kimi yerlere rastlarız bugün hala, birçoğunuysa yerine yenileri yapılmıştır. Sevgi Soysal'dan da bahsedebilir miyiz biraz?
Valla bahsedelim çünkü hani Sevgi Soysal'ı unutup geçersek çok şey olur.
Çünkü Ankara'yı çok güzel anlatır değil mi?
Ankara'yı en çok anlatan ama maalesef 40 yaşında kaybettiğimiz birisi. 1936'da doğmuş.
Hı hı.
Sonra 1976'da da ölmüş. Tam 40 yaşında, hı hı, kanser.
Hı hı.
Onu ünlendiren roman belki Yenişehir'de Bir Öğle Vaktidir ama...
Oradaki dili nasıldır? Yani
çok güzel.
Nasıldır?
Çok güzel ama ben aslında daha öncesine gitmek istiyorum. TRT'deyiz madem, hani TRT hı hı. Radyo'dayız.
Hı hı.
İlk ödülünü Yürümek adlı romanıyla 1970 yılında TRT Roman Başarı Ödülü alarak alır aslında. İki tane büyük ödülü vardır Sevgi Soysal'ın.
Evet.
Bunlardan bir tanesi Yürümek adlı romanıyla 1970'te aldığı Roman Başarı Ödülü'dür. TRT tarafından verilen bir ödül. Oldukça önemli bir kitabıdır Yürümek'te ilk kitabı olarak. Sonra bu en ünlü kitabı diyelim, hani Bir Kavak Ağacı Devrilir, o şehri içerisindeki akım, Kızılay'ın o andaki işte mağazalarında geçen yaşam, sosyal hayatı etkileyen biçimi, bunların hep her biri kitapta yer alır.
Bir de evi Yenişehir'de miydi?
Evet, evet, evi Yenişehir'de.
Yenişehir'de hani ismini nereden alıyor? Orası devam
orası
yeni
denen
bir yer. Başkent
yok, ondan dolayı
sonra
değil.
Mı?
Şimdi Eskişehir neresi? Kale. Yani Ankara ilk defa tabii. Kale de kuruldu. Sonradan Jansen Pinalı ile birlikte böyle caddeler yapılıyor.
Doğru.
Bunu en iyi şey anlatır.
Konuştuk onu da. Jansen planını da konuştuk Ankara'da.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara kitabında çok enteresan bir şey anlatır. Cumhuriyet kuşağı kalede böyle kendini bulur fakat yeni zenginlenenler kaleyi terk ederler ve yeni şehirde apartmanlarda yaşamaya başlarlar. Bu apartmanlar çok enteresan apartmanlardır. Yani değişik mimarileri vardır. Yaşam stilleri farklıdır. Orada işte balolar verilir, kokteyller, bir sınıf farklılığı oluşur Yenişehir'de.
Hı hı.
Yenişehir hem binalarıyla yenidir, hı hı, hem de yeni bir
insan profiliyle sosyal yenidir.
Giderek zaten kaleden ayrılarak gitmeye başlıyor şehir. Evet. Şu anda çay yoluna kadar gitmiş vaziyette herhalde.
Batıya doğru
ilerleyip gidiyor.
Evet.
İşte bu ilerlemediği dönem. Biz Ankara'ya geldiğimizde, hı-hı, 1973 yılıydı ben geldiğimde Hacettepe Üniversitesi'ne. Herkes Kızılay'a giderdi. Çünkü Kızılay bir kültür mekanıydı aslında. Tabii. Orada İş Bankası'nın resim galerisi vardı. Hı-hı. Piknik denilen bir yer vardı. Orada işte Kızılay'ın eski binası vardı. Ya. Bu yıkılmadan, yapılmadan çok önceki keyifli binası vardı.
Evet.
Mağazalar, lüks mağazalar Kızılay'daydı.
Tabii.
Kızılay sağlı sollu lüks mağazaların olduğu bir yerdi.
Ama Sevgi Hanım'ın evi şu anda herhalde yıkıldı.
Zannediyorum sonradaki evi Gönül Sokak'ta.
O yazarlık Gönül Sokak'ta.
Evet.
O duruyor.
Çok tabii kişilik olarak da biraz farklı bir kişilikti.
Öyle mi?
Evet, 12 Eylül döneminde mesela Mamak'ta tutukluydu Mümtaz Soysal. Ona bisikletle giderdi. Mesela bisikletle bir kadın, düşünebiliyor musunuz? Şey ziyaretine gidiyor. Yani böyle esirgemeyen, onun için şöyle denir. Yani kimse Sevgi Soysal'a da düşünmediği bir şeyi söyletemezdi. Yani bu çok
dirençli.
Evet.
Bildiğinden şaşmayan kişilik demek ki.
Şimdi tabii enteresan, ben bir başka yorum yapmak istiyorum.
Buyurun.
Şu anda bile kaleye giderseniz belki hala Kurtuluş Savaşı'ndan kalma bir yaşamın orada sürdüğünü hissedersiniz. Evler hala eskisi gibidir. Kadınlar sokağa çıkarlar, o küçücük sokakta evlerin önünde otururlar ve sohbetler yaparlar kültür olarak da. Ama Ankara çok hızlı bir biçimde dönüştü. Ve bu değişimi de en iyi anlatanlardan bir tanesi Sevgi Soysal'dır.
Kuşaklar değişiyor belki ama yazdıkları sayesinde yeni kuşaklar da geçmişle bir köprü kurmuş oluyor. Ankara'nın yakın geçmişi unutulmaktan kurtulmuş oluyor böylelikle.
Ankara'nın taşı deme, durmaz gözümün yaşında şöyle yazmış kendisi.
Ne diyor?
Diyor ki, Ankara, sana yıllardır uzaktan bakanlar bir gün sana varacaklar. Varacaklar ya, senden yardım falan ummak için değil. Üstüne beton dökülmüş de olsa Bozkır'ın tükenmeyen papatyalarına, gelinciklerine yeniden hayat hakkı tanımak için. Aslında Ankara aslında bir dereler kenti. Yani bülbül deresi diye bir şey var yani.
Hı hı.
Bülbüllerin
dere varmış orada.
Bir de bülbüller varmış. Evet, şimdi ne bülbüller var ne dere var. Yani şimdi, hı hı, Sevgi Soysal'ın özlem olarak anlattığı şey bu ve değişmediğini görüyoruz. Giderek, hı hı, hızlı bir biçimde.
Yani Sevgi Soysal'ın yazdıkları canlılığını hala kuruyor
değil mi? Kuşaklar değişiyor. Ama biz betonlaşmaya hızla devam ediyoruz.
Hı hı.
Umarım şehrimizi tekrar kazanırız.
İnşallah.
İnsanlar gelirler.
Ne güzel. Sevgili dinleyenlerimiz, Anıtkabir'i ziyaret etmek için özel bir gün olmasına gerek yok biliyorsunuz. Atamızı her özlediğimizde biz gidebiliyoruz. Bir sonraki ziyaretinizde orada özenle çalışan o kadını anımsayın, oldu mu programımıza?
Ya da gidip resmine baksınlar şeyde.
Evet.
Hürriyet Kulesi'ne gidip hemen.
Belki dikkat etmemişlerdir bunca zamandır.
O kuleleri kimse ziyaret etmez biliyor musunuz?
Değil mi?
Tabii o kulelerin içinde, hı, çok şey vardır. Bence biz bu programımızda bunu da söylemiş olalım.
Hı hı.
İnsanlar Anıtkabir'e gelirler, Roma evinden de toplanırlar. Atatürk'ü ziyaret
edelim. Bir Anıtkabir programı yapalım.
Olur.
Bence.
Anıtkabir çok programı çok önemli bir
program. Bence de çok güzel olur. Ankara'yı temsil eden.
Anıtkabir'de ne anlatılıyor?
Tabii. Anıtkabir'in hikayesi. İşte
Aslanlı Yol'daki aslanlar neyi simgeliyor?
Tamam.
Kim, niye böyle yapılmış? Bütün
tabii
bunları anlattığımız. Kulelerde ne var?
Evet. Anıtkabir'e gittiğinizde özel kadına bakmayı unutmayın o zaman. Yenişehir'de dolaşın bir öğle vakti. Ölmeye Yatmak romanını açıp okuyun bir ara. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nin kapısından şöyle bir başınızı uzatın. Belki o sırada kulağınıza kalmadı tesellisi. Ne baharın ne yazın şarkısı çalınır. Ankara'da izler bırakan o harikulade kadınlar size kendilerini mutlaka hatırlatır. Ankara'da izler bırakan hepsi birbirinden önemli, hepsi birbirinden değerli kadınlara yer verdik programımızda. Elbette daha pek çok isim var ve yine konuşacağız bu programda. Belki sırf onlar için bir program bile yapılabilir. Ankara'nın bugünkü konuğu araştırmacı yazar Nezih Kuley'indi. Çok teşekkür ederiz Nezih
Bey. Ben teşekkür ederim. Aslında Sevgi Soysal bu hastalandığını ve öleceğini anlayınca bir kitap yazar biliyorsunuz. Bunu yazmaya başladığındaki bir sözüyle burada bitirelim.
Buyurun.
Şöyle demiş. Hayatı sevdim, insanları sevdim ama yenildim.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu. Teknik masada Aslı Yıkılmaz vardı ve ben spikeriniz Yasemin Pamukçu. Sesimizin size ulaştığı herkese başkentimiz Ankara'dan sevgilerimizi gönderiyoruz.
Ankara, Ankara.